Hepinize selamlar. Sırt Çantamdaki Hikayeler Podcast'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. İran günlükleri ikinci kısmı anlatacağım sizlere bugün. O yüzden ilk defa bu podcast'i açanlar için öncelikle ilk bölümü dinlemelerini tavsiye ediyorum. İlk bölümün sonunu Peşan'a doğru yola çıkarken bitirmiştim. Ben dediğim gibi Tahran'da biraz uzun kaldım. Çünkü şöyle düşündüm. Tahran'a alışırsam her yere alışırım diye düşündüm. Neyse ben terminalden Peşan'a doğru 3 saatlik bir yolculuk yaptım. Yol çok güzeldi. Çöl iklimiyle ilk kez karşılaşmamdı. Ve çok güzel vadilerden geçtik. Böyle sarı tonları hakimdi. Müzik dinleyerek, seyahatimin heyecanını hissederek ben güzel bir yolculuk yaptım. Otobüs Kaşan'a yaklaşınca ben de Kaşan'daki hostum Allah Yara yazdı. O da tamam dedi, sen in ben seni almaya geleceğim. Neyse ben otobüsten indiğimde hava kararmaya başlamıştı. Böyle saat 5-6 civarıydı. Aynı zamanda hava serinlemişti ve yağmur çiseliyordu. Tahran'ın o sıcak ve nemli günlerinden sonra böyle o ferahlık iyi geldi. Ben otobüsten inerken hemen Allah Yar'ı gördüm ve tanıdım uzaktan. O da bana böyle gülümseyerek yaklaştı ve hemen çantamı alıp arabaya koydu. Arabada biraz sohbet etmeye başladık. İşte Allah Yar kendinden bahsetti ve şu an askerlik görevini yaptığından bahsetti. Ve askerliğinin bitmesine son 3 ay kalmış. Ben de biraz Türkiye'den bahsettim. Hani bizde askerlik şehir dışında oluyor dedim. O da bizde de öyle oluyor ama ben evli olduğum için birkaç ay şehir dışında yaptıktan sonra oturduğun yerde yapmana izin veriyorlar dedi. Bir de şeyden bahsetti Allah Yar. İran'da askerlik süresi yaklaşık 2 yılmış. Hatta çok daha yeni değişmiş. Normalde 21 aymış da 18 aya yeni inmiş. Ben de çok uzun bir süre olduğundan bahsettim. O da işte bir de bana sor falan dedi. Bir de mesela askerliğe gitmeden size bir pasaport vermiyorlarmış. Yani askerliğini yapmadan aslında ülkeyi terk edemiyorsun. Onun dışında kendi işini açamıyorsun. Böyle değişik şartları varmış. Neyse biz böyle 10-15 dakikalık bir yolculuktan sonra eve vardık. Ve ben Allah Yar'ın eşi Suha ile tanıştım. O da böyle çok tatlı bir kadın. Beni içten karşıladı. Ben hemen elimi yüzümü yıkadım, üstümü değiştirdim ve salona gittim. Bu arada saat 6-7'yi bulmuştu ve ben çok açtım. Siz yemek yediniz mi? Yemediyseniz hani ben ısmarlayayım, dışarıda yiyelim dedim. Onlar da yok yok tabii ki de birlikte yiyeceğiz ama hani birazdan yeriz falan dediler. Ben de tamam dedim ama gerçekten çok açım yani bütün yol boyunca hiçbir şey yememiştim. Sonra Suha bana işte biraz meyve getirdi, çay getirdi, işte tatlı getirdi. Ben biraz onlardan atıştırdım. Sonra biz sohbetimize devam ettik. Allah Yar ve Suha benden yaklaşık 2-3 yaş küçükmüş. Yaklaşık 5-6 yıldır evlilermiş. Bu evi almadan önce Allah Yar'ın ailesiyle oturuyorlarmış. Aynı zamanda Allah Yar'ın da bir oteli varmış merkezde ve otelinden bahsetti. Mesela şey de çok ilginç geldi bana. Hani bulunduğu yer turistik bir yer. Oteli var ama Allah Yar sürekli couchsurfing yapıp insanları evinde ağırlıyor. Bana kendi para kazanabileceği bir yerde couchsurfing yapması çok içten gelmişti. Ve yıllardır yapıyor yani iyi bir couchsurfing kullanıcısı. İnsanlarla tanışmayı, evinde ağırlamayı, kültür paylaşımı yapmayı çok seviyor. Biraz işte bunlardan konuştuk. Sonra dedi ki Allah Yar, Suha'nın ailesi bugün bizi yemeğe davet etti. Eğer senin için de sıkıntı yoksa hazırlanıp çıkalım dedi. Ben de çok sevinerek karşıladım bunu ve tabii ki de dedim. Neyse biz arabaya atladık. 10-15 dakikada vardık hemen. Suha'nın ailesi de merkezde yaşıyor. Kaşan zaten çok küçük bir yer ama çok güzel bir yer. Annesi, kardeşi, halası, dayısı herkes toplanmış. Bizi kapıda karşıladılar. Eve girdim ve çok güzel bir evdi. Yüksek tavan, geniş. Böyle eski geleneksel evlerdendi. Zaten anneannesiyle dedesinin eviymiş orası. Biraz böyle sohbet ettik. Bütün aile bana meraklı gözlerle baktı. İşte Allah Yar orada translate yaptı. İşte benim söylediklerimi onlara çevirdi. Onların söylediklerini bana çevirdi. Neyse ailesiyle böyle keyifli sohbet edip tanıştık. Anneannesi Kerbela'ya gidecekmiş. O yüzden böyle bir aile yemeği vermek istemişler gitmeden. Bu arada biliyorsunuzdur İran'ın %90'ı Şii. Anneannesi de o yüzden Irak'ta Kerbela'ya gidecekmiş. Sonra böyle biraz geç oldu saat. Ben o gün acı bir şekilde çünkü çok açtım. İran'da akşam yemeğinin 9-10 gibi yendiğini öğrendim. Yani bizde normalde 6-7 gibi yenir. Hani en geç 8 gibi yenir. Ama İran'da epey geçiyorlar. Çünkü öğle yemeğini de çok geçiyorlar. Sabah kahvaltıyı çok fazla yapmıyorlar aslında. Ama öğle yemeği ve akşam yemeğinin porsiyonları çok büyük. Ya İran'da zaten genel olarak porsiyonlar çok büyüktü gerçekten. Mesela bir pilav istiyorsunuz ve kocaman bir tabak geliyor ve fiyatları da o porsiyonlara göre çok ucuzdu. O gün böyle herkesin dışarıda işi varmış ve yemek yapamamışlar. Biz de ne yesek falan derken dedik ki pizza gecesi yapalım. Böyle yere oturduk ama yaklaşık 10-12 kişiyiz ve benim için çok güzel bir andı. Aslında çok daha yeni tanıştım insanlarla. O masayı paylaşabilmek, o ortamın bir parçası olabilmek gerçekten çok güzel bir histi benim için. Sonra işte hemen çaylar yapıldı. Soğan'ın annesi kızılcık şerbetini çok seviyormuş. Biraz ondan bahsettik. Sonra bir tane Türk bir şarkıcı varmış. İranlı bir adamla düet yapmış ve İranlı kızlar o adamı çok seviyormuş. İsmi İlyas Yalçıntaş gibi bir şeydi sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. İran'da genelde orta yaş, işte İbrahim Tatlıses'i biliyor, Sibel Can'ı biliyor, Ebru Gündeş'i biliyor ve biraz arabesk dinliyor. Ama böyle genç nesil biraz daha Türkçe pop dinliyor. Biz o gün çok keyifli vakit geçirdik ailesiyle ve sonra eve gittik. İkinci günde kalktık, böyle güzel bir kahvaltı yaptık ve ben o gün Kaşan'ın geleneksel evlerini gezmeye doğru yola çıktım. Kaşan'da böyle eski geleneksel Pers mimarisi olan evler var. Ben Kaşan'ı gezmeye ilk olarak Tabatabai House'la başladım. İçeri girer girmez aşık oldum ve o kadar güzel bir mimari ki, yani ne kadar anlatabilirim bilmiyorum buradan ama vitray camlar, detaylar, bahçeler hepsi çok güzeldi. Kaşan'da dönemin zenginleri oturuyormuş ve kendileri için, işte ailesi için, tabii geniş aile, böyle kocaman büyük evler yapmışlar. Ve İran'da güneye indikçe mimarinin, iklimin, coğrafyanın nasıl değiştiğini görüyorsunuz. Ya hep böyle İran'a gitmeden önce kafamda işte gördüklerimden, konuşulanlardan bir resim vardı. Ve o resmi ben ilk Kaşan'da gördüm. Özellikle vitray camların böyle o güneş yansımalarına bayıldım. Galiba Tabatabai evinde yaklaşık bir saat geçirdim. Epey büyük bir ev ve hani detayları çok güzel. Mesela duvarlarda resimler var ve her bir resmin anlamı var. 4-5 tane avlu var. İşte çalışma ofisi var. Yani buraya ev demek aslında çok adil değil bence. Çünkü gerçekten saray gibi bir yerdi. Sonra ben oraya girerken kombine bilet almıştım. O biletle işte Tabatabai House'u, Bassian House'u, bir de Sultan Amir Hamamı'nı gezebiliyorsunuz. Daha uyguna denk geliyor böyle. Bu arada Tabatabai evi eski bir halı tüccarına aitmiş. Yani çok zenginlermiş zaten. Abbasiyan evi de eski bir cam tüccarınınmış. Orası da çok güzeldi. Özellikle bir oda vardı, böyle full camlardan oluşan. Orayı çok beğendim. Bahçesini çok beğendim. Bu evler İran mimarisinin önemli örneklerinden sayılıyormuş. Size hatta bir hikaye anlatayım. Bu evlerin dışında orada bir de Buruserdi House var. Buruserdi evi var. Onun hikayesi de biraz ilginç. Semaver tüccarlığı yapan Netanze ailesinin oğlu Mehdi, halı tüccarı olan Tabatabai ailesinin kızına aşık oluyor ve gidip kızı istiyorlar. Tabatabai ailesi kızını vermek istemiyor ve vazgeçirmeye çalışıyor. Vazgeçirmek için de diyor ki, benim diyor kızım bu ev gibi bir evde yaşarsa ancak o zaman kızımı veririm diyor. Ve onlar da tamam diyor. Evin inşasına başlıyorlar. Ama çok uzun sürüyor. Sonra aileler kendi arasında anlaşıyor ve düğünü yapıyor. 7 yıl boyunca bu çift Tabatabai evinde yaşıyorlar. Sonradan evlerine geçiyorlar ama evlerine geçtiğinde hala bir kısmı inşaat. Buruserdi evinin yapımı yaklaşık 18 yıl sürüyor. Neyse, ben bu evleri gezdikten sonra Sultan Amir Hamamı'na gittim. Biraz yorulmuştum. Bu evlerin hepsine birer saat harcadım. Ve o hamama girince böyle çok güzel hissettim. Hamam çok güzel zaten. Bütün duvarlar mozaiklerle kaplı ve sarı mavi tonları daha çok kullanılmış. Bir su sesi geliyor. Arkadan da böyle hafif bir müzik sesi vardı. Oturdum orada. Böyle yarım saat falan oturdum galiba. Çok huzurlu ve çok güzel hissettim. Hamam da çok güzeldi ama küçüktü. Yani böyle bir 10 dakika gezdim ve yarım saat 40 dakika oturdum neredeyse. Dedim ki bir de Kapalı Çarşı'ya gidip göreyim. Çünkü böyle akşamüstüydü saat ve Kapalı Çarşı genelde akşamüstü açılıyor. Gittim böyle bayağı gezdim. Kapalı Çarşı'nın sonunda çok güzel otantik bir yer buldum. Böyle banklar vardı, üstüne halıları koymuşlar. Köşede de bir tane çaycı vardı. Orada bir çay içtim, dinlendim. Eve geçince Allah yar ve suayla biraz sohbet ettik. Ve dediler ki bugün Perşembe gecesi, yani bizdeki cumartesi gecesi gibi düşünebilirsiniz. Kaşan akşamları çok güzel oluyor, hadi dışarı çıkalım dediler. Ben de tamam dedim. Yol kenarlarında bir sürü böyle nargileci falan var işte. Mısır satıyorlar, aş çorbası satıyorlar. Öyle bir yere oturduk. İlk başta bir aş çorbası içtik. Aş çorbası bu arada çok içiliyor ve hani sokak satıcılarında bile rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Sonra Allah yer nargile içti. Couchsurfing anılarından bahsetti. Ben de gezdiğim yerlerden bahsettim. Böyle çok yer gezdiğimi duyunca çok fazla soru sordular. Hani şurası nasıl, burası nasıl, biz de gitmek istiyoruz diye. Ama biraz böyle hüzünlü söylediler bunu. Çünkü İran'ı vizesiz kabul eden ülkelerin sayısı çok az. Yani Türkiye, işte Azerbaycan, Gürcistan, bir de böyle Afrika'daki birkaç ülke var. Onun dışında hani bahsetmiştim ya geçen bölümde, İranlıların kartı yok. İran kartı da yurt dışında geçmiyor. Uçak bileti falan böyle bizim gibi bulamıyorlar. Yani Skyscanner'dan arayayım en ucuz bileti bulayım diyemiyorlar. Bir tane acenteye gidiyorlar ve acente onlar için alıyor komisyonlu bir şekilde. Acente bu kredi kartı olayının bir yolunu bulmuş. Tabii acente fiyatları da biraz pahalı oluyor. İşte biraz bunlardan bahsettik. Hani ne kadar saçma olduğundan, halkı ne kadar kısıtladığından bahsettik. Sonra Kaşan'da biraz daha dolaştık ve eve geldik. Diğer günde ben sabah Fingarden'da başladım. Fingarden de çok güzel bir yer. Tabii Kaşan'da çöl iklimi var. Ve o bahçeyi öyle bir yapmışlar ki bir sürü böyle ağaç ekmişler, bir sulama sistemi yapmışlar ve bütün bahçeyi dolaşıyor. İçeri girer girmez başka bir yerde hissediyorsunuz kendinizi. Ben yaklaşık bir saatimi de Fingarden'da harcadım. O gün bizi Soğan'ın ailesi öğle yemeğine davet etmişti. O yüzden çok geç olmadan eve gittim. Ve birlikte Soğan'ın ailesinin evine gittik yine. Annesi benim için kurma sebze yapmıştı. Bu yediğim İran'daki ilk böyle aile yemeğiydi. Geleneksel bir aile yemeğiydi. Normalde etli yapılıyormuş. Böyle içinde bir sürü sebze var. Ispanak var, lahana var, semizotu var. Karışık bir sebze yemeği. Bana özel olarak etsiz yapmışlar. İşte yanında da pilav vardı ve çok güzel bir yemekti. Biz yine böyle yere oturduk tabii. Böyle yer sofralarını çok seviyorum. Bilmiyorum, bana biraz geleneksel geliyor. Bir de İran'da da hep yerde yiyorlar. Yani şöyle, ya eskiden gelen bir gelenek aslında yerde yemek. Hani şimdi masada yiyorlar. Tabii bizim gibi düşünebilirsiniz. Yani biraz bizdeki doğu kültürü gibi. Ama böyle yere oturunca hani daha çok o kültürün bir parçası gibi hissediyorum galiba. O yüzden çok seviyorum. Neyse biz yemeğimizi yedik, çayımızı içtik, meyvemizi yedik falan. Sonra da Kaşan'da eski bir kale var. Allah yer bana dedi ki orada gün batımı çok güzel oluyor. Oraya gidip orada gün batımı izleyelim dedi. Ve oraya gittik. O gün batımı da gerçekten çok güzeldi ya. İran'da izlediğim en güzel gün batımlarından birisiydi. Orada bir tane tilki gördüm mesela kalenin içinde. Kale böyle tabii çok eski, zaten yarısı yıkılmış. Ama böyle hafif ağaçlık alanları da vardı. Tilkileri gerçekten çok seviyorum ve görünce çok heyecanlanıyorum. Sonra eve gittik. Allah yer ve soğan çok fazla dizi ve film izliyormuş. Dediler ki hadi birlikte bir tane Türk dizisi ya da filmi izleyelim. Onlar da daha çok suç, cinayet, aksiyon temalı diziler ya da filmler seviyorlarmış. Ben de Şahsiyet önerdim ve Şahsiyet'in birinci sezonunu izledik birlikte. Ya yani 3-4 bölüm izledik. Hani onlar sonra devam ettiler. Ben de ikinci sezon gelmeden kendime güzel bir hatırlatma yapmış oldum. Çok keyifli geçti Allah yer ve soğanla günlerim Kaşan'da. Bana çok iyi baktılar. Yani bir an bile yanlarında böyle bir garip, kötü ya da tuhaf herhangi bir şey hissetmedim. Sonra vedalaştık ve ben İsfahan'a geçtim. Kaşan'dan İsfahan'da yaklaşık 3 saat, 3,5 saat sürüyor. Vardığımda akşam olmuştu. Hemen terminalden bir tane taksiye atladım. Yine Snap çağırdım ama artık oralarda öğrenmiştim Snap'i. O ilk günkü gibi krizler yaşamadım. Taksiye bindim. Taksici çok tatlıydı. Nerelisin? Ülkemize hoş geldin. Yani İran'ı sevdin mi? Gibi sorular sordu. Tabii İngilizce konuşamıyorlar. Translate'e yazıyorlar ve o şekilde iletişim kurabiliyoruz. Ve sonra mesela giderken şey dedi. Çok memnun oldum. Senin gibi bir arkadaşım olduğu için çok mutluyum dedi. Böyle İran'da gerçekten taksiciler inanılmaz iyiydi ya ve İran halkı turisti çok seviyor. Bir de size ilk bölümde bahsettim galiba. İran'da fazla turist yok. O yüzden böyle görünce ilginç geliyor onlara. Ve bu kadar misafirperver olmaları kültürlerin çok büyük bir parçası. Neyse taksiciyle vedalaştık ve ben koçumun evine gittim. İsfahan'da Hamit ve Bahar'da kaldım. Hamit böyle 40'lı yaşlarda, Bahar da o civarda ve 3 yaşında Baran adlı bir kızları var. Bu arada baran yağmur demekmiş Farsça. Ben onu Tahran'da öğrenmiştim. Ve baran deyince dedim benim ismim de yağmur demek. Yani yağmur baran demek dedim. Onlar da çok şaşırdı. Baran inanılmaz tatlı bir kız ya. Böyle tam bir cimcime yani. Instagram'dan takip edenler görmüştür zaten. Ben orada adaşım diye story paylaşmıştım. İnsanlar da hep çok benziyorsunuz falan demişler. Bence o kadar benzemiyoruz ama. Neyse sonra Hamit hemen bana çay ikram etti. İşte biraz tanıştık, sohbet ettik. Hamit inşaat mühendisiymiş. İran'da tanıştığım insanların %80'i mühendisti. Baharda grafik tasarımı bitirmiş ama çalışmıyormuş. Evlendikten sonra hemen baran olmuş. O yüzden işi bırakmış. Böyle biraz sohbet edip oturduktan sonra hadi dediler dışarı çıkalım. İsfahan'da Nakşican Meydanı var ve çok büyük bir meydan. Hatta dünyanın en büyük ikinci meydanıymış. Bana böyle küçük bir tur attırdılar İsfahan'da. İlk başta işte o meydana gittik. Böyle kapalı pazarlar var. Oralarda biraz gezdik. Ben dedim ki tamam ilk işim yarın buraya gelmek olsun. Çünkü pazarı çok beğendim. Sonra bir şeyler yiyelim dedik. Ve beni Abbasi Otel'e götürdüler. Abbasi Otel de çok eski bir otel ve eskiden kervansaraymış ve buraya otele dönüştürmüşler. Böyle eski resimleri falan var otelin içinde. Çok lüks bir yer. Yani İran'ın zenginleri ya da genelde işte gelirse Avrupalı turistler geliyor. Biz de bahçesinde yemek yedik. Otelin atmosferi çok güzeldi. Böyle hafif bir müzik sesi geliyordu. Sonra ben ertesi gün hemen o meydana gittim. Nakşibendi Meydanı'na gittim. Bu arada gerçekten çok büyük bir meydan. Ve meydanın etrafını Kapalı Çarşı sarmış. Hemen o dükkanları gezmeye başladım. Çok güzel halılar, masa örtüleri, bakır bardaklar, böyle el işleri o kadar güzel bir yerdi ki rengarenk bir yerdi. Ben böyle gittiğim bütün evlerde bir masa örtüsü görmüştüm. Ve bana demişlerdi ki bunu ya Şiraz'dan ya da İsfahan'dan al. Çünkü buraya da oradan geliyor. En uygununu ve en güzel kaliteyi orada bulursun demişti. Ben de hemen bir dükkana girdim. O masa örtülerini sordum. Dükkanın sahibi bana hemen çeşit çeşit masa örtülerini gösterdi. Şeyden bahsetti. Bir tane motif var orada. Ve onun İsfahan'a özgü bir motif olduğundan bahsetti. Ben de biraz sordum. İngilizce konuşabiliyordu. Bunun çok eski bir Pers motifi olduğundan bahsetti. Böyle büyük bir gözyaşı damlası gibi bir şey düşünebilirsiniz. Sonradan ben merak ettim, araştırdım. Bu figürün ismi Boteh'miş. İşte Boteh de Farsça'da çalı, çalılık anlamına geliyormuş. Ve ta Ahmemişlere kadar dayanıyormuş bu figür. Ben o kadar çok merak ettim ki bununla ilgili kısa bir tez bile okudum. Bu figürün anlamı da yaşamın ve sonsuzluğun sembolü olan selvi ağacıyla çiçek spreyinin birleşimiymiş. Ya mesela ben bunu neden merak ettim ve neden anlatıyorum size? Çünkü İran'da böyle küçücük ayrıntıların bile köklü bir tarihi var. O yüzden böyle dükkan dükkan gezdim. Orada bazı dükkanlarda bakır ustalarını izleyebiliyorsunuz. Ha bir de mesela şey ilgimi çekmişti benim. Orada böyle küçük küçük saklama kutuları var. Hamit bana bir önceki gün demişti ki bak bunlar deve kemiğinden yapılıyor demişti. Üstüne de ustalar tek tek böyle resim işliyor. O gün bir dükkana girdim ve ustanın bir tanesini o resminin deve kemiğine işlerken gördüm. Böyle çok güzel küçük bir müzik açmış. İnce ince böyle tane tane işliyor. Bir de böyle mesela dükkanlara girin, fiyatını sorun. Almasanız bile hani bizdeki gibi böyle peşinden koşmuyorlar, darlamıyorlar. Teşekkür ediyorlar, tamam diyorlar. Neyse ben o Kapalı Çarşı'nın içinde epey dolaştım. İşte gümüşçüler var. Firuze taşı var İran'da çok meşhur. Onlardan böyle işte yüzük yapıyorlar, kolye yapıyorlar. Ben bir tane bardak aldım. Onu sonradan anlatacağım size. Ben biraz dolaştıktan sonra bir kahveciye oturdum ve kahvemin tadını çıkarttım. Yine böyle Kapalı Çarşı'nın içinde ama arka bir yerde böyle bir avlusu var. Çok güzel bir yerde orası da. O meydanda camiler var. İki tane camiyi gezdim. Sonra yürüyerek eve döndüm. İşte biraz Bahar ve Hamit'le sohbet ettik. Hamit böyle çok meraklı birisi. O da epey gezmiş ve bana gezdiğim yerlerle ilgili sorular sordu. İşte Küba ile ilgili sorular sordu. Afrika ile ilgili sorular sordu. Onlar da oralara gitmek istiyormuş. Ama Baran daha küçük olduğu için bir 3-5 yıl beklememiz gerekiyor falan dedi. Ertesi gün 400 yıllık bir köprü var. Siyasopol Köprüsü. Oraya gittim. Orada böyle gün batımını izledim ve insanların nasıl vakit geçirdiğini gördüm. Genelde hafta sonu orası çok canlı oluyormuş. Akşamları da çok canlı oluyormuş. Ben böyle bir kısmını görebildim. Bu arada İsfahan, Selçuklu ve Safevi döneminde ülkenin başkenti olmuş ve o dönemde çok gelişmiş. Hatta Safevi döneminde Çin'den ustalar gelip seramik işçiliği öğretmişler. Zaten 16. yüzyılın en büyük ve en güzel şehirlerinden birisiymiş. Ya kütüphaneleri, camileri, köprüleri, mimarisi o kadar güzel bir yer ki gerçekten İsfahan hakkında duyduğum şeylerin çoğuna hak verdim. Son günde de şöyle bir şey oldu. Couchsurfing'den biri bana yazdı, Hamit Rıza. Ve dedi ki benim hostelim var, işte gelip bir gün kalmak ister misin dedi. Ben de neden olmasın dedim, hani hosteli de deneyimleyeyim. Onun yanına gittim, orada böyle çok güzel insanlarla tanıştım. Gezginlerle tanıştım. Mesela Polonyalı bir tane çocuk vardı, motorla geziyor. Ve dedim ki yani nasıl bir deneyim İran'da motorla gezmek? Çünkü size bahsetmiştim ya, trafiği berbat ve çok kötü araba kullanıyorlar. Hiçbir kurala uymuyorlar. Ya cezalar çok hafifmiş. Mesela kırmızı ışıkta geçmenin cezası çok hafifmiş. Büyük ihtimalle o yüzden çok kurallara uymuyorlar. O da şey dedi, ilk günler çok zordu ama kendi içinde bir sistemi var. O sisteme alışınca hani rahat etti falan dedi. Bilmiyorum, ben çok katılmıyorum. Yani benim için çok riskli bir şey. Hatta İran'daki tek korkum gerçekten şeydi. Hani bana araba çarpacak ya da arabanın içinde giderken kaza yapacağız korkusuydu. İran'a giderseniz sağınıza solunuza çok dikkat edin. Neyse, ben böyle İsfahan'da güzel günler geçirdikten sonra Yezd'e geçtim. Ya bunu birçok yer için söylüyorum ama en yoğun bunu Yezd'de yaşadım. Bambaşka bir yere ışınlanmışım gibi hissettim. Yezd 3000 yıllık tarihe sahip. Çölün ortasında vaha gibi bir şehir. Çok mistik bir yer. Zaten birazdan anlatacaklarımdan sonra bence bana katılacaksınız. Ben Yezd'de iki kişiyle konuşmuştum. İlk gün Hüseyin'de kaldım. Hüseyin normalde mimarmış ama çok çalışmış ve çok sıkılmış mimarlıktan. Şu an tır şoförlüğü yapıyor ve çok mutlu. İşini çok seviyor. Hem de daha çok kazanıyormuş. İşte biraz mimarlıktan konuştuk. Ben de şehir bölge planlama mezunuyum ya. Biraz böyle onlardan konuştuk. Ve ertesi gün sabah beni Old Town'a götürdü. Old Town'da ilk defa Yezd mimarisiyle karşılaştım. Kerpiç evleri, dar sokakları, geçitleri, sapsarı bir tonuyla tamam dedim. Ya ben çöle geldim ama böyle Orta Doğu coğrafyası gibi ama daha farklı bir havası var Yezd'in. Hüseyin bana dedi ki sabah kahvesi içmek ister misin? Ben de bir kahve sever olarak tabii ki de dedim, çok isterim. Ama dedi normal bir kahve içmeyeceğiz, geleneksel bir kahve içeceğiz dedi. Ben de daha çok heyecanlandım. Biz böyle dar sokakların olduğu bir geçitten geçtik ve küçük bir dükkana vardı. Hüseyin orada abiyle konuştu ve Yezd'i kahvesi sipariş etti. Ortam çok ilginç bir ortamdı. Duvarda Hazreti Ali'nin resmi vardı ve böyle Kerbela görselleri vardı. Çok böyle geleneksel bir yerdi ve çok sevdim. Ben böyle köşede oturdum, resimleri inceledim. İşte sadece çay kahve yapan bir yerdi zaten. Bir tane de kurabiye aldık yanına. Yezdi kurabiyesiymiş bu arada. Yezdi kahvesi de şöyle yapılıyormuş. Oradaki abiye sorduk, abi bize anlattı hemen. 12 saat boyunca Türk kahvesini pişiriyorlarmış. Sonra üstüne işte kakule, gül suyu, İran'ın kristal bir şekeri var. Ona nabat deniyor. Onları karıştırıyorlarmış ve ben tadını çok beğendim. Yani bilmiyorum ortamdan mı, çünkü gerçekten dükkanı çok sevdim. Yani böyle İran'da olduğumu oluklarıma kadar hissettim orada. Bu arada Yezdi kahvesi dediğimde Yezdiler çok içiyor gibi gelebilir ama öyle değilmiş aslında. Bu geleneksel bir kahve ama cenaze törenlerinde içiyorlarmış. Üçüncü günü mü demişti, 30. günü mü demişti ne? Anma yapıyorlarmış. İşte o günde herkese Yezdi kahvesi ikram edilirmiş. Neyse, biz o dükkandan çıktıktan sonra Hüseyin işi vardı. O işine gitti. Ben de Old Town'da dolaştım. Başta bir kanatı ziyaret ettim. Şimdi biliyorsunuz Yezd çöl iklimine sahip ve çöldeki en büyük sıkıntı da su. Kanatlar eski Pers mühendislik sistemi. Yani mühendislik harikası desem gerçekten abartmış olma. Hatta Pers kanat sulama sistemi UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine girmiş. Doğayla uyumlu bir şekilde yeraltı kaynak sularının eğiminden yararlanarak tüneller kazmışlar ve bu sayede bütün bir şehre su getirmişler. Yezd'in en sevdiğim taraflarından birisi de mühendislik sistemlerinin doğal doğayla uyumlu olması. Bunların dışında rüzgar klimaları var. Yazın çok sıcak olduğu için bir rüzgar kliması yapmışlar. Doğal bir şekilde rüzgardan yararlanarak bir soğutma sistemi. Onları da çok sevdim. Zaten kanattan sonra bir tane bir kafe var. Oranın terasından bütün rüzgar klimalarını görebiliyorsunuz. Ben o kafede biraz dinlenip rüzgar klimalarını izleyerek bir çay içtikten sonra Yezdin en eski tapınaklarından birisi olan Zerdüşt Tapınağı'na gittim. O tapınakta en çok ilgimi çeken şeylerden birisi 1500 yıldır sönmeyen ateşin olmasıydı. Şimdi bunu anlatmak için önce bir Zerdüştleri anlatayım size. Zerdüştlük dünyanın en eski tek tanrılı dini. Zerdüştlerin tanrısı Ahura Mazda ve Zerdüştlük'te ateş, hava, toprak ve su kutsal sayılıyor. Yezde İslamiyet öncesi Zerdüştlerin merkezi. Hatta hala merkezi kabul ediliyor çünkü İran'da hala Zerdüştler var ve büyük bir çoğunluğu Yezde yaşıyor. Bu tapınakta içeri girince bir ateş görüyorsunuz ve bu ateş 1500 yıldır sönmeden yanıyormuş. Rahipler sürekli bu ateşi besliyor. Ama ateş o kadar kutsal ki bir odada korunuyor bu ateş. Rahipler o odaya girerken bile böyle bir maske takıyormuş. Çünkü nefesi o ateşi kirletmesin diye. Tapınağın ana kısmı bu ateşten oluşuyor. Bir de yanda bir bölümü var, ayrı bir bina. Orada da daha çok Zerdüşt geleneklerine dair işte resimler var, yazılar var. Bunları görebiliyorsunuz. Ben tapınağı çok sevdim. Tapınağın önünde kocaman bir havuz vardı. Etrafında da çam ve sedir ağaçları vardı. Ben o gün günü o tapınakta batırdım. Ve ertesi günde Mesut'a taşındım. Mesut benim ikinci Couchsurfing'deki hostum Yezde. Ve Mesut beni otelinde ağırladı. Otele hayran kaldım. Çok güzel bir yerdi ve kendimi biraz şanslı hissettim. Çünkü eski bir Zerdüşt evini otele çevirmişler. Benim kaldığım yerde çatı katıydı. Mesela diğer odalar bir tık daha moderndi. Ama benim kaldığım odayı ben daha çok sevdim. Daha böyle otantik bir odaydı. Ve yer yatağım vardı. Neyse ben odaya yerleştikten sonra hemen dışarı çıktım. Çünkü ben çöle gitmek istiyordum. Ve bir önceki gün birkaç tur bakmıştım. Ama böyle kendime uygun güzel bir tur bulamamıştım, beğenmemiştim ve Metin'e sordum. O da biraz araştırdı. Sonra dedi ki Yağmur benim bir arkadaşım var Mehdi. En iyisi ben ona sorayım dedi. Sonra Mehdi de birlikte gezmeye teklif etti. Ben de tabii ki de dedim. Ya benim için çok daha güzel olur dedim. Sonra biz Mehdi ile konuştuk ve sözleştik. Ben de otele yerleştikten sonra hemen Mehdi'lerle buluşmaya gittim. Mehdi bu arada ablası ve kuzeniyle gelmişti. İlk başta güzel bir kahvaltı yaptık. Orada böyle tanıştık. Çok tatlı insanlar. Yani zaten İran'daki bütün insanlar çok tatlı ya. Gerçekten bak abartmıyorum. Mehdi'nin kuzeni Faize böyle Türkleri çok seviyormuş. Sürekli Türk dizisi izliyormuş ve Türkçe de konuşabiliyordu. Kendi kendine öğrenmiş öyle Türk kültürünü çok sevdiği için. Ablası da doktordu. Ablası da çok tatlıydı. Sonra biz kahvaltıdan sonra ilk olarak Sessizlik Kulelerine gittik. Sessizlik Kulesi Yezde gezdiğim en ilginç yerlerden birisiydi. Aslında Sessizlik Kuleleri Zerdüştlerin cenaze törenini yaptığı yerler. Ama Zerdüştlük'te cenaze törenleri çok farklı oluyor. Şimdi ben size Zerdüştlüğü anlatırken demiştim ya ateş, hava, toprak ve su çok önemli. Zerdüştler cenazelerin bu kutsallara zarar vermemesi için cenazeleri gömmüyorlar ya da yakmıyorlar. Bu sessizlik kulelerine getirip akbabalara ya da yırtıcı kuşlara yem ediyorlar. Bunu ilk duyduğumda çok şaşırmıştım ve biraz korkunç gelmişti bana. O yüzden sessizlik kulelerine merakım çok da artmıştı. Eskiden tabii bu kuleler şehrin dışındaymış. Şu an pek şehrin dışında sayılmaz. İlk olarak aşağıda bir seremoni yapıyorlarmış. Sonra rahipler bu ölü bedenleri kulelere çıkartıyormuş. Kulelere mesela akrabaları gelemiyormuş. Rahipler kulenin ortasına ölü bedenleri koyuyormuş ve ardından da akbabalar gelip yiyormuş. En son kemikleri de kulenin dibinde toplanıyormuş. Mesela şöyle bir inanış varmış. Tabi orası çöl iklimi ya, akbabalar da ilk gözlerden yemeye başlarmış. Rahipler akbabaların insanları yemesini izliyormuş bu arada. Ve ilk akbabalar sol gözden yerse günahkar sayılıyormuş. Sağ gözden yemeye başlarsa da cennete gittiğine inanıyorlarmış. Bu gelenek 1960'lı yıllarda yasaklanmış. Ve şu an Zerdüştler mezara gömüyorlar. Ama toprağa karışmaması için de beton mezarlar yapıyorlarmış. Instagram'da da paylaştım bu hikayeyi. Biraz farklı hissettim ben bu kuleleri gezerken. Sonra biz tabii yorulduk. Bir de sıcakta gittiğimiz için bir kafeye oturduk. Ben yine Yezdi kahvesi söyledim. Çünkü bu kahveyi sadece orada içebileceğim. Dedim ki içebildiğim kadar içeyim. Bir de bir tane Yez tatlısı yedik. Böyle nişastalı bir çorba gibi bir şeydi. Ben onu çok sevmedim. Şiraz'da da benzer bir tatlı var ve ben onu daha çok sevdim. Onu diğer bölümlerde anlatacağım sizlere. Sonra da çöle gittik. Çölde gün batımı izledik ve efsaneydi. Ya bilmiyorum neden ama ben çöl iklimini gerçekten çok seviyorum. Ya belki de böyle başka bir iklimde olduğumu farkına varıyorum ya. Şey hissediyorum. Ya dünya çok büyük ve dünyada bambaşka yerler var. Ve ben şu an onun tam ortasındayım. Hani bunu hissediyorum. Gün batımından bir saat önce gitmiştik. Gün batımını izledik ve çok keyifli vakit geçirdik. Akşam da böyle bir tesis var. Oraya gittik. Orada böyle ateş yakmışlardı. İşte közde patates yapmışlar. Patates yedik, çay içtik. Ve böyle müzik yapıyorlardı. Mesela orada çok ilginç bir şey gördüm. Bir grup şarkı söylüyordu. Birkaç erkek de dans ediyordu. Tabii daha geleneksel düşünün. Sonra birkaç kadın da onlara eşlik etti ve birden böyle kalabalık çoğaldı. Videolar çekiyorlar, eğleniyorlar ama gerçekten çok güzel bir ortamdı. Sonra mekanın sahibi geldi ve dedi ki kadınlar dans edemez, kadınlar dans edemez falan dedi. Ben de böyle şaşırdım. Çünkü İran'da kadınların dans etmesinin yasak olduğunu biliyorum. Ama hani polis yok ya orada. Genelde insanlar birbirine hiç karışmıyor. Ve Mehdi'ye sordum hani niye bunu yaptılar diye. Mehdi de şey dedi bana. Orada çok fazla videoya çekiyorlar. Eğer bu kadınlarla erkeklerin dans ettiği herhangi bir sosyal medyada paylaşırsa ve bunu görevliler görürse işte polis, devletten birisi mekanı kapatıyorlarmış ve ruhsatını da iptal ediyorlarmış. O yüzden mekan sahipleri biraz endişelenmiş. Yoksa böyle hani başınız açık olsun, işte oradaki kurallara uymayın. Hani insanların hiçbir derdi yok. Hatta taksilerde bile ben genelde hicap takmıyordum. Hiçbir şey demez yani insanlar. Hani onlar da çok istemiyor zaten. Ama devlet insanların birbirlerini uyarmaları için böyle değişik değişik kurallar icat etmiş. Neyse, biz oradan çıktıktan sonra Mehdi dedi ki hani seni otele bırakmadan önce bir eve uğrayalım dedi. Orası da annesiyle babasının eviymiş. Böyle annesiyle babasıyla tanıştım. Beni içeri davet ettiler ama böyle çok rahatsız etmek istemedim. İşte vedalaşırken bana bir hediye verdiler. Ben dedim ki hani ne ara aldınız birlikteydik. İşte eve uğrayıp o hediyeyi almışlar. Annesiyle babası almış hediyeyi. Çok duygulandım. Çok güzel vakit geçirdik ve yani beni hiç tanımayan insanlar o gün geldiler ve bütün günümüzü birlikte geçirdik. Gerçekten çok keyifliydi. Benim için çok güzel bir gündü. Ya o gün ayrı bir güzeldi. Hem böyle çöl hayalim de oraya gittik. Hem sessizlik kulelerini gezdik birlikte ve hem de çok güzel insanlarla tanışmış oldum. Sonra ben ertesi günde Şiraz'a geçtim. Ama Şiraz'ı ve İran'ın güneyindeki Keşme Island'ı başka bir podcast'in konusu yapacağım. Çünkü bu podcast yeterince uzun oldu. İran'da ilk günlerim zordu ama İran'ın ortalarına doğru iyice İran'dan keyif almaya başlamıştım ve seyahatim tamamen değişmişti. Size ilk bölümde de bahsetmiştim ya, İran'da her gün yeni bir şey öğrendim ve bu beni böyle çok motive etti. Ve sürekli yeni bir şey öğrenmek, sürekli yeni bir şey keşfetmek benim böyle heyecanımı çok arttırdı. İran'ı en çok sevme nedenlerimden birisi de bu. Yani çok geniş bir tarihi var, çok geniş bir kültürü var ve bana dipsiz bir kuyu gibi geliyor İran. Onun dışında İran'daki insanların insanlığının da çok derin olduğunu keşfettim. Ya oradaki insanların iyiliği yani dünyadaki başka bir yerle kıyaslayamayacağım kadar iyi. Gerçekten bunu gidip deneyimlemeniz gerekiyor ve bunu da keşfettiğim için İran'ı böyle apayrı bağlanmaya başladığım zamanlardı bu İran ortaları. Sonlarına doğru zaten aşık olmuştum artık İran'a. Neyse onu da diğer bölüme saklıyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Ben çok keyif aldım. Çünkü anlatırken İran'a gitmiş kadar oldum. O zaman daha sonraki bölümde görüşmek üzere. Yorumlarınızı yine bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın.